Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillahi nehmeduh ve nesta'inuhu ve nestağfiruh ve neuzubillahi min şururi enfüsina ve min seyyati amalina. Men yehdihillahu felamudilleleh ve men yudlil felahadiyeleh. Ve eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerikeleh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd fe inne estağal hadisi kitaballah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin zalâle ve kulle zalâletin finnâr. Vela ve bera konusunda, Allah için dostluk ve Allah için düşmanlık konusunda geçmiş kavimlerde örnekleri görmeye devam ediyoruz. Sırada örnek olarak Ashab-ı Kehf'in başından geçenler var. Bu kimseler ailelerini, çocuklarını, ülke ve vatandaşlarını, vatanlarını, soy soplarını terk edip gitmişlerdi. Bu gençler kavimlerinin kendilerine karşı olmaları ve bunlara karşı da bir güçlerinin olmaması, karşı koyamamaları yüzünden bizzat kendi canlarını kurtarmak üzere gidip mağaraya sığındılar. Bu mağara içinde büyük bir mucizenin cereyan ettiği bir yer idi. Allah Azze ve Celle bu mucizeyi bir ibret ve öğüt olsun diye bize bildirmiş ve salih kullarını nasıl koruduğunu açıkça haber vermiştir. Nitekim Allah Azze ve Celle Kehf suresi 13-16. ayetlerinde mealen şöyle buyuruyor. Hakikaten onlar Rablerine inanmış gençlerdi. Biz de onların hidayetini artırdık. Onların kalplerini metin kıldık. O yiğitler o yerin hükümdarı karşısında ayağa kalkarak dediler ki, bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Biz ondan başkasına yalvarmayız. Yoksa saçma sapan konuşmuş oluruz. Şu bizim kavmimiz Allah'tan başka ilahlar edindiler. Bari bu tanrılar konusunda açık bir delil getirseler ne mümkün? Öyleyse Allah hakkında yalan uydurandan daha zalimi var mı? İçlerinden biri şöyle demişti. Madem ki siz onlardan ve onların Allah'ın dışında tapmakta oldukları varlıklardan uzaklaştınız, o halde mağaraya sığının ki Rabbiniz size rahmetini yaysın ve işinizde sizin için fayda ve kolaylık sağlasın. Gerçekten adı geçenlerin kafirler karşısındaki tutum ve tavırları gayet açık, net ve kesindi. Bir yerde yollar ayrılır, metotlar farklılaşırsa artık orada bir buluşma ortamı ve yolu olmayacağı gibi hayatta müşterek olabilecek bir noktaları da olamaz. Artık böyle bir durumda kişi inancını, akidesini koruyabilmesi için mutlaka bunlardan kaçınması gerekir. Kaldı ki bunlar kendi kavimlerine ve toplumlarına da gönderilmiş peygamberler de değiller ki salih akideleriyle onlara karşı koysunlar ve onları bu salih, sahih akideye çağırmış olabilsinler. Ve aynı zamanda peygamberlerin akideleri uğrunda çektiklerini ve karşılaştıklarını bunlar da çeksinler ve karşılaşsınlar. Ancak bunlar öyle gençlerdir ki kapkaranlık püfür bataklığı içerisinde kendilerine hidayet ve hak açıklanmış olup bu gençlerin doğruyu bulmalarından sonra artık o koyu kafir toplum arasında kendileri için bir hayat hakkı da yoktur. Evet, böyle bir imkanları yoktu. Akidelerini açıkça ilan edebilsinler ve onu hiç çekinmeden haykırabilsinler. Böyle bir imkanları yoktu. Yine bu gençler kendi kavimlerine madara edilecek kimseler de değillerdi. Onların ilahlarına tapınmaya, bunlara yataklık yapıp, bazı şeylere göz yumup idare edebilecek durumda değillerdi. Bu hususta takiye yapmaya ve Allah'a olan ibadetlerini onlardan gizlemeye de yanaşmamaktadırlar. İşte bunlar böyle bir karaktere sahiptirler. Artık durumları açıkça ortaya çıkmış, küfür erbabınca öğrenilmiştir. Tek çareleri kalmıştır. Dinlerini yaşayabilmek için Allah'ın kendileri için uygun gördüğü bir ortama kaçmak, hicret etmek. Onlar da böyle yaptılar. Hemen sıkıntı verici ve dar bir mağaraya kaçıp sığındılar. Bu niteliklerine rağmen o gençler bu mağarayı her türlü süse ve dünya hayatının her çeşit zinetine tercih ettiler. Bunlar burada derin bir nefes alıp dinlerini yaşayabilecek bir istirahata kavuştular. Allah'ın rahmetine ulaştılar. Bu gerçekten insanı dinlendiren geniş ve uzun bir dinlenme yerindeymişler gibi kendilerini hissettiler. Zira Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Rabbiniz size rahmetini yaysın. Burada dikkat edilecek olan husus yaysın lafzıdır. Çünkü bu her türlü genişliği, huzuru, gölgelenmeyi kapsayan bir mana taşır. Çünkü o mağara gerçekten geniş bir boşluk, huzur veren bir istirahatgah olup orada Allah'ın rahmeti alabildiğine yayılıyor ve o rahmetin çizgileri genişliyordu. İşte iman denilen olay budur. O halde bu dünya makam ve mevkilerinin, debdebesinin ne anlamı olabilir ki? İnsanların bu dünyada önemseyip değer verdikleri varlıkların, eşyanın ve benzeri değerlerin öneminin derecesi ne olabilir ki? Doğrusu iman ile dopdolu bulunan bir kalbin içinde bambaşka bir dünya vardı. O, Rahman olan Allah Azze ve Celle ile huzur bulmaktır. Bu öyle bir dünyadır ki rahmet, merhamet, şefkat, rıfk ve yumuşaklık, kalp huzuru ve Allah'ın rızası kendisini çepeçevre kuşatmıştır. İşte bütün bu örnekler hemen her türlü ilgi ve bağda kendisini kanıtlıyor. Mesela Nuh Aleyhisselam kıssasında babalık ilişkisi yer almaktadır. İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasında oğulluk ve vatan bağı söz konusudur. Ashab-ı Kehf olayında ise ailesini, yakınlarını ve ülkesini, kısaca her şeyini terk etme olayı vardır. Her türlü bağlar kesilmiş olmaktadır. Nuh Aleyhisselam, Lut Aleyhisselam ve Firavun olayında da karı kocalık bağı söz konusudur. Fakat bütün bu bağların akide ve inanç olayı karşısında hiçbir önemi kalmamaktadır. Böylece vasat ümmet olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti gelinceye dek bu asalet sahibi kimseler zinciri ve alayı sürüp gitmiştir. Siz bu örneklerden, misallerden ve deneyimlerden mutlak surette gerçek olan tüm neticeleri çıkarabilirsiniz. Evet, iman etmiş bulunan bir ümmet için bu anlamda Rabbani olan bu metot ve program üzere bu şeyler sürüp gitmiştir. Bilindiği gibi aynı aileye ve aynı soya bağlı bulunan kimseleri çoğu kez dinleri ve inançları birbirinden ayırmış ve farklı kılmıştır. Mücadele 22. ayetinde şöyle buyruluyor. Allah'a ve ahiret gününe inanan bir toplumun babaları, oğulları, kardeşleri yahut akrabaları da olsa Allah'a ve Resulüne düşman olanlarla dostluk ettiğini göremezsin. Bu akide ki tüm yönleriyle Suheyber Rumi'de, Bilal Habeşi'de, Selman Farisi'de, Kureyş'te bir Arap olan Ebu Bekir radıyallahu anh'te toplanmıştı. Bu insanlar hep birlikte La ilahe illallah Muhammedun Resulullah bayrağı altında birleşip kenetlenmişlerdi. Hepsi de kabile, cins, toprak bütünlüğü asabiyetini ve cahiliye adetlerini bırakmışlardır. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam kendilerine şöyle buyurmuştu. Bırakın onları çünkü onların hepsi kokuşmuş bulunan adetlerdir. Bukhari ve Müslim rivayet eder bunu. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Müslim, Ebu Davud ve İbn-i Mace'nin rivayet ettikleri bir hadiste şöyle buyuruyor. Herhangi bir akrabalık ya da tarafgirlik ve particilik uğruna kim çağırırsa bizden değildir. Kim herhangi bir akrabalık ya da asabiyet, tarafgirlik uğruna bir çarpışmaya girerse bizden değildir. Kim de herhangi bir tarafgirlik inancı üzere ölürse o da bizden değildir. Artık bu kokuşmuşluğun sonu gelmişti. Cins, kabile ve ırk naralarıyla ortaya çıkmak son bulmuş, artık bu ölmüştü. Artık kavim kabile taassubu ve ahmaklığı yok olmuştu. Artık beşer ve insanlık en yüce ufuklara yükseliyordu. O günden bu yana insanlar huzura kavuşmuştu. O günden bu zamana Müslümanların ülkesi yeryüzü olmaktan çıkmış, onun vatanı ya da ülkesi Darul İslam olmuştu. İşte bu dar olayında bile akide ve inanç varlığı ve ağırlığını koymaktaydı. Burada bir tek olan Allah'ın şeriatının hükmü geçerliydi. Artık ortada tek bir şey vardı. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sireti, hayatı ve gidişatı, ashabının sireti. Ki o ashabı insanların en hayırlılarıdır. Aynı zamanda hidayet kandilidirler. Kim onların yolundan ve izinden giderse kesinlikle doğru yola girmiş olur. Kim de bu sağlam ve güçlü program, yasaya rıza gösterirse gerçeğe ve hakka erişmiş olur. Artık bu yoldan sapanlara ve uzaklaşanlara gelince bilinmelidir ki Allah Azze ve Celle onların velisi ve dostu değildir. Onların velisi ya da dostu tağuttur. Nitekim Bakara 257. ayetinde şöyle buyrulur. İnkar edenlere gelince onların dostları da tağuttur. Onları aydınlıktan alıp karanlığa götürür. İşte bunlar cehennemliklerdir. Onlar orada devamlı kalırlar. İnsanlık tarihinin sayfaları incelenirken konuya dair çok parlak örnekler geçmişti. Bu örnekler peygamberlerden, rasullerden ve salih kullardan oluşmaktaydı. Şimdi ise Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sireti çerçevesinde vela ve bera nasıl uygulanmıştı? Bundan bahsedeceğiz. Bunları anlatırken de iki vahye, yani kitap ve sünnete dayanarak konuyu inceleyeceğiz. Bu arada siyer ve megazi kaynaklarına da başvuracağız. Biz bu konuda ayetlerin Mekki ve Medeni, yani Mekke'de nazil olan veya Medine'de nazil olan taksimatına dayanarak meseleyi ele alacağız. İslam alimlerinin tefsir kitaplarında ve Kur'an ilimleriyle ilgili eserlerde yaygın olan duruma göre ayetleri ele alış tarzlarına uygun olarak meseleyi ele alıp değerlendireceğiz. Alimler hicretten önce inen ayetleri Mekki ayetleri olarak nitelendirmişler ve hicretten sonra inen ayetleri de medeni ayetler demişlerdir. Evet. Müslümanın La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diye söylediği andan itibaren vahdaniyette, yani bir tek oluşta, uluhiyette ve rububiyette Allah Azze ve Celle'nin bir olarak tanıması anlamına gelir. Yani hem Rablik'te hem ilahlıkta hem isim ve sıfatlarında Allah'ın bir ve tek oluş. Uluhiyetle rububiyet neydi? Uluhiyet dediğimiz zaman uluhiyet buna ubudiyet tevhidi de denilmiştir. Yani kulluk tevhidi de denilmiştir. İbadet türlerini sadece Allah Azze ve Celle'ye yönlendirmek. Yani korkuda, sevgide, tazimde, ibadette bunların hepsinde Allah Azze ve Celle'yi birlemek. Dua ibadetin kapsamında zaten. Rububiyet ise
yaratan,
yaratan, öldüren,
yaratan,
dirilten, kainatın idaresini elinde tutan varlık olarak
tek
yegane Allah'ı bilmek. İsim sıfatlarında Allah'ın tevhid edilmesi ise bütün isim ve sıfatlarında Allah'a layık olan, Allah'ın kendisini kitapta veya Resulü'nün diliyle nitelendirdiği sıfatlara sahip olduğunu, bunlarda tek olduğunu bilmek. Bu kelimeyi söyleyen kişi aynı zamanda Allah'ın dışında herhangi bir mabuda veya itaat olunan itaatten, onlara dostluktan tümüyle uzaklaşmış ve onlara her türlü ilişiğini, ilgisini kesmiş kimse demektir. Müslüman her halükarda sadece Allah'ı sever, ona tazimde bulunur, onun dışındakileri reddeder. Bilindiği gibi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a inen ilk vahiy Hira mağarasında şu ifadelerle gelmişti. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku ve öğren. İnsana bilmediklerini öğreten ve kalemle yazdıran Rabbinin vermesi bol olandır. Rabbin vermesi bol olandır. Daha sonra şu ayet nazil olmuştur. Ey bürünüp sarınan Resulüm, kalk ve insanları uyar. Müddessir suresi ilk iki ayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gizli olarak insanları İslam'a davet etti. Ancak kendisiyle birlikte olanlar, Müslüman olanlar pek az sayıdaydılar. Bunların başında Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh, Ali bin Ebi Talip, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımı Huveylid kızı Hadice, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının kalbinde, bu sahabelerin kalbine Allah sevgisini, Resulünün sevgisini ekmeye başladı bu ilk davet aşamasında. Hepsinin bu esas üzere toplanıp bir araya gelmelerini istedi. Sevgide, ihlası, samimiyeti, müminlere yardım, kafirlere, müşriklere, küfre ve şirke karşı da buğz etmelerini ve bunda samimi olmalarını istedi. Zira tevhid kelimesi olan La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah kelimesinin mana ve kavramı bu idi. Bu şekilde iman etmek bu kelimenin ayrılmaz bir vasfıdır. Artık burada yepyeni bir bağ ortaya çıkıyor. Bu bağ, müminlerin ruhlarında var olan akide ve inanç bağıdır. İnsanlar arasında gerçek bağ akide bağıdır. Bu öyle bir bağdır ki müminin kalbi huzurla buna yatmakta ve bunda mutluluğu duymaktaydı. Bu yeni tohumun gelişmesiyle birlikte cahiliyenin cahili asabiyet ağacı da kurumaya başlıyordu. Artık tüm cahili rabıtalar ve bağlar çürüyüp kopmaktaydı. Bundan böyle bu bağlara bakış açısı değişti. Bunlar artık önemsenmiyor, giderek küçümseniyordu. Allah ve Resulüne iman edenlerin ruhları ve kalpleri üzerinde artık bu eski bağların bir önemi kalmıyor. Hatta bu önemsizlik hadisesi inanan kitlenin gönlünde giderek büyüyordu. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu yeni dinin esaslarını kendisine iman edenlere telkin etmek için Darul Erkam'ı seçti. Gerçekte ilk önderleri ve liderleri bir arada toplayan buluşma meclisleri oluyordu burası. Bu öyle bir meclis idi ki buradan Allah'ı anmak ve tevhid inancını yeryüzünde yaymanın ışıkları yayılmaya başladı. Acaba o günkü Müslümanların durumu nasıldı? Bu Müslümanlar şehadet kelimesini söyledikten sonra durumları ne oldu? Doğrusu Müslümanların ve İslam'ın Mekke'de ne bir şeriatleri ne bir devletleri vardı. Yani burada şeriat derken yönetim, hukuk düzeni olarak hukukun uygulanması kastediliyor. Ancak onlar Mekke'deki şehadet kelimesini, Mekke'deyken şehadet kelimesini söylüyorlar. Komutanlıklarını ve liderliklerini Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın komutasına teslim ediyorlardı. Hiç vakit geçirmeksizin ona teslim oluyorlardı. Anında dostlukla ve adlarına yetki kullanımını İslam cemaatine ve İslam toplumuna devrediyorlardı. Adam Müslüman olur olmaz, geçmişte üzerinde var olan tüm cahili esas ve prensiplerin hepsini bir çırpıda silip atıyordu. Yepyeni bir döneme başlıyordu. O cahiliye döneminde yaşamakta olduğu tüm hayatı ve yaşantıyı da bırakıyordu. O hayattan büsbütün ilişkisini kesiyordu. O cahiliye hayatı boyunca alışılığa geldiği her şeyin önünde şüphe duyarak bunlardan müthiş bir şekilde korkup çekinerek uzaklaşıyordu. Geçen haftalarda bir şeye örnek vermiştik. Ömer radıyallahu anh'ın Bedir kuyusunda ölülere Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın seslenmesine, "Ey Allah'ın Resulü, onlar öldüler, seni işitirler mi?" diye sormasını düşünün. Normalde cahiliye inançlarında ölülerin işittiği inancı vardı. Ömer bin Hattab radıyallahu anh cahiliyede böyle bir inanç olmasına rağmen ne yapıyor bakın? "Ey Allah'ın Resulü, onlar seni işitirler mi?" diyor. Böyle demesinin sebebi Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan, Kur'an ayetlerinden ölülerin işitmediğine dair bilgiyi bilmesidir. Bu ilme sahip olmasıdır. Yoksa cahiliye kaynaklı bir görüş değildir ölülerin işitmediği inancı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şu an onlar senden daha iyi işitirler buyuruyor. O ana mahsus, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a mahsus olduğu anlaşılıyor buradan da onun. Evet. Yani onlar geçmişte taşıdıkları inançları, düşünceleri adeta böyle bir bilgisayara format çeker gibi silip sahih akideye bürünüyorlardı. Şuurlu bir ayrılış vardı onlarda. Müslüman geçmişindeki cahiliye hayatıyla Müslüman olduktan sonraki yeni hayatı öylesine kavramıştı ki eskiyle hiçbir bağı olmayacak şekilde her türlü bağı kesip atıyordu. O öyle bir uzlet içerisinde yetişti. Çevresindeki cahili toplumla olan ilişkilerde ve onlarla olan sosyal münasebetlerinde İslam'ın öngördüğü ayrılış kesinlikle göz önünde tutularak sürdürülürdü. O kesin olarak cahili olan toplumla ilişkisini kesti. Aynı kesinlikle de İslam cemaatine bağlandı. Hatta ticaret hayatı açısından ve günlük muameleler bakımından bir takım münasebetleri mecburen sürdürse de İslami noktada kesinlikle taviz vermiyor, Müslümanlardan ayrılmıyordu. Müslüman şu hususu çok iyi bilmeli. İslam şuuru ile uzlet, düşmandan ayrılmak ayrı bir şeydir. Günlük muameleler başka bir şeydir. Bunların birbiriyle karıştırılmaması gerekir. Müslüman şirk inancını sırtından silkip atınca, tevhid akidesine girince, cahili tasavvur ve düşüncenin yerini İslami tasavvur ve düşünce alınca, her türlü cahili bağları bırakıp onunla duyduğu dostluğu terk edince, bu hususta herhangi bir aile, soy, yakınlık ve kabilecilik düşüncesinden soyutlanınca rahatsızlıklar doğmaya başladı. Müslümanlar bu ve benzeri bağlara hiç önem vermeyip bunları sadece İslam'ın öngördüğü hakikat ve gerçek çerçevesinde ele alınca Kureyş ileri gelenleri huzursuz eden bu hal ortaya çıktı. Artık Müslümanların bir araya gelip güç oluşturmaları bunları rahatsız etmeye başlamıştı. Kur'an huzurlarını kaçırmıştı. Halbuki daha önce Mekke'de Hanif dininden olanlar vardı. Ancak müşrikler bunlara karşı hiç de ses çıkarmıyorlardı. Bunlar da müşrikler gibi inanmıyorlardı. İbadetleri müşriklerden farklıydı. Bir tek Allah'ın uluhiyetine inanıyorlardı. Her türlü dini merasimlerini ve ibadetlerini bir tek Allah'a yapıyorlardı. Fakat Haniflerin bu hali tağutun pek umurunda değildi. önemsemiyorlardı. Aynı zamanda bu hanifler de müşriklerle bir arada yaşamaktan pek huzursuz olmuyorlardı. Aralarında bir çekişme de olmuyordu. Tıpkı günümüzdeki bazı dini kurum ve kuruluşların yaptıkları gibi. Bazı cemaatler var biliyorsunuz. Dünyanın her tarafında okullar açarlar. Bu okullarda küfrün sistemini öğretirler, küfrün İstiklal Marşı'nı öğretirler. Küfür devletine yaranmak için işte Atatürkçülüğü veya daha başka küfür ideolojilerini bu okullarında işlerler. Ve kendilerine de Müslüman derler maalesef. Aynı onlar gibi. Çünkü bunlar gerçek anlamda İslam'ın ne olduğunu ne öğrenmişler ne de idrakine varabilmişlerdir. Ancak İslam, şehadet kelimesini ifadeyle meydana gelen bir hareket idi. Bundan sonra cahili toplumundan tümüyle arınmak, cahili her türlü düşünceyi bırakmak, cahili değerleri bir kenara itmekle başlıyordu. Evet, İslam cahili değerleri bir kenara itmekle işe başlıyordu. Cahili her türlü bağlardan koparak, cahili hakimiyete ve yasalara bağlılığı bir kenara iterek tümüyle şehadet kelimesinin gösterdiği doğrultuda hareket etmeyi öngörüyordu. Aynı zamanda İslami davete ve bağlara dostluk göstermeyi, velayeti Müslümanlara vermeyi gerektiren bir akideydi bu. Bu öyle bir davetti ki gerçek yaşamda İslam'ın tahakkümü işliyordu. İşte bu yüzden Kureyş'ten bir topluluk ve cemaat değişik yollarla ve değişik vasıtalarla bu davete karşı koymaya kalkıştılar. Müminler Allah sevgisi ve Resulünün muhabbeti üzerinde bir araya geliyorlardı. Böylece onların bir araya gelip buluşmaları gerçekten içten gelen bir buluşmaydı. Zira her biri Allah'a ve Resulüne geliyor ve alacaklarını ondan alıyorlardı. Onun gösterdiği hidayet ve yoldan gidiyorlardı. Hep ona yöneliyorlardı. Böylece her biri din kardeşine karşı yepyeni bir duyguyla, Allah için kardeşlik duygusuyla bağlanıyordu. Bu öyle bir sevgi ve bağlılık yumağıydı ki, aynı kabileden ve aynı soydan olmamalarına, aralarında herhangi bir kan bağında bulunmamasına rağmen kalpten gelen samimi bir kardeşlikle insanları birbirine yaklaştırıyordu. Çünkü bu duygu akideye ve imana dayanıyordu. Kur'an-ı Kerim olaylar ve hadiselere göre Allah Azze ve Celle'nin dilediği sürece inmeye devam ediyordu. Ümmetin İslam akidesi üzerinde eğitilmesi gayeydi ve Müslümanların yükümlülükleri, sorumlulukları çoğaldıkça vela ve bera, Allah için dostluk, Allah için karşı koymada, düşmanlıkta o oranda artıyordu. Kur'an-ı Kerim getirdiği akideyi sunarken kimi zaman darb-ı meseller, yani örnekler, misaller verme yolunu da seçmiştir. Nitekim şöyle bir söz vardır. Söz verilen örnekle açıklığa kavuşur. Şurası bilinen bir gerçektir ki Allah kelamı gayet açıktır. Ancak örnekler ve darb-ı meselelerin getirilmesi insanda bir tür düşünme canlılığı na sebep oluyor ve buna dosdoğru bir yöneliş sağlıyor. Konuyla ilgili olarak bu örneklerden birisi Ankebût suresi 41. ayetinde şöyle zikrediliyor. Allah'tan başka dost edinenlerin durumu kendine yuva yapan örümceğin durumu gibidir. Halbuki evlerin en çürüğü şüphesiz örümcek yuvasıdır. Keşke bilselerdi. Allah'tan başkasının dost edinenlerin durumu örümcek ağına benzetilmiştir. Ayette geçen ve ev anlamına gelen beyt kelimesi aynı zamanda aile manasına da gelir. Buna göre Allah'tan başkasını dost edinenler örümcek ailesine benzer. Çünkü örümcekler belli bir yaştan sonra yalnız yaşarlar ve aralarında hiçbir bağ kalmaz. Aslında puta tapan ve Allah'a inanmayan bir kafiri dost edinmek, bir müşriği dost edinmek tıpkı örümcekler gibi birbirinden habersiz yaşamaktır. Yani birbirlerine yardımcı olamazlar. Putlar, putperestler hiçbir hususta yardım edemedikleri gibi putperest de puta yardım edemez. İşte insan ruhunda bu çok büyük gerçeğin yer etmesiyle mümin önündeki tüm kuvvetlerden ve güçlerden daha kuvvetli ve güçlü olmuş olur. Yolunda duran tüm engelleri aşar. İşte bu güç sayesinde yeryüzünde büyüklük taslayan zalimlerin tüm varlıklarını ayaklar altına alabilirler. Çünkü bu sayede kaleleri ve sarayları yerle bir etmişlerdir. Aslında gerçek kuvvet ve güç Allah'ın gücüdür. O halde bir mümin Allah'ın gücü dışında süper bir güç kabul etmez. Zira diğer tüm güç ve kuvvetler ilahi kudret karşısında yüce güçlerdir. Müminin sadece Allah'ın velayetini, Allah'ın dostluğunu kabullenmesi gerekir. Çünkü gerçek velayet budur. Bunun dışındaki tüm dostluklar, velayetler hiçbir anlamı olmayan, değersiz, önemsiz, çürük şeylerdir. Bunlar dış görünümleri itibariyle ne kadar yüce ve büyük görünseler de, ne kadar güçlü ve azgın olsalar da, ne kadar imkan sahibi olsalar da hepsi önemsizdir, kof ve geçersizdir. Bunlar ne kadar güç araçlarına, donanımlara, taşkınlık ve azgınlık yapacak imkanlara, ne kadar başkalarını korkutacak şeylere sahip bulunsalar da tüm bunların hiçbir önemi ve geçerliliği yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem davetini insanlara 3 yıl gizli olarak yaydı. Bu konuyu siyer alimleri eserlerinde gayet etraflı olarak anlatmışlardır. Ancak Mekke'de artık İslam'ın gizlenecek bir yönü kalmayıp herkes tarafından bu din öğrenilip konuşulunca Allah'ın ve Resulü aleyhissalatü vesselamın bu işini herkes konuşur olunca durum değişti. Çünkü Allah Azze ve Celle peygamberine verdiği emrin artık açıkça ilanını ve müşriklerle kafirlerin kafalarını ve beyinlerini çatlatırcasına açıklamasını istedi. Allah'ın emrini insanlara bildirmeye başlamasını ve insanları buna davet etmesini istiyordu. İşte bunun için Hicr suresinin son ayetinde, 94. ayetinde sana emrolunan şeyi açıkça söyle ve ortak koşanlardan yüz çevir buyuruldu. Yine Rabbimiz peygamberine şöyle buyuruyor Şuara 214-215. ayetlerinde. Önce en yakın hısımlarını uyar. Sana uyan müminlere merhamet kanadını indir. Artık bundan itibaren Müslümanlar imtihan edilmeye başlandı. Bu imtihan görünürde şiddet, baskı ve zulüm gibiydi. Hakikatte ise bir nimet idi. Çünkü bunun sonucunda kim doğrudur, kim yalancıdır ortaya çıkıyordu. Temiz ile habis, kirli olan ortaya çıkıyordu. Nitekim Ankebut ilk 3 ayetinde mealen şöyle buyrulur. Elif, la, mim. İnsanlar imtihandan geçirilmeden sadece iman ettik demeleriyle bırakılıverileceklerini mi sandılar? Andolsun ki biz onlardan öncekileri de imtihandan geçirmişizdir. Elbette Allah doğruları ortaya çıkaracak, yalancıları da mutlaka ortaya çıkaracaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleri sırf akideleri yüzünden birçok sıkıntılara, şiddete maruz kaldılar. Birçok şeylerle imtihandan geçtiler. Hatta bunlar gittiği yerlerde kendi kavimleri tarafından kıldıkları namaz ile namaz bile alayla karşılanıyordu. Dalga geçiyorlardı. Acaba Allah düşmanlarının müminlere tattırdıkları azap ve işkence karşısında Müslümanlar nasıl karşı koydular? Müslümanların bunlara cevabı nasıl oldu? Genel olarak Müslümanlar kendilerine karşı işlenen cinayetlere, Bilal Habeşi'ye yapılanlara, Yasir ailesinin başına gelenlere, kısaca özellikle adı geçen ve buna benzer mustazaflara yapılanlara nasıl cevap verdiler? Gerçekten de yapılan bunca işkencelere karşı güzel bir sabır, iyi bir katlanma ve ayrılış. Nitekim Müzzemmil suresi 10-11. ayetlerinde şöyle buyruluyor. Onların yani müşriklerin söylediklerine sabret, katlan ve onlardan güzellikle ayrıl. Nimet içinde yüzen o yalanlayıcıları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de sadece dayanıp sabretti. Çünkü onun eğitimi ve terbiyesi kendisiyle birlikte olan müminlerin ruhlarını temizleyip arıtmaya kefil idi. Bundan böyle her gün ruhça güçleniyorlar, kalben arınıyorlar ve ahlak açısından da tertemiz oluyorlardı. Böylece maddi saltanatı ve gücü bırakıp gerçek hürriyete, şehevi birçok şeyi terk edip asıl özgürlüğe kavuşuyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları sabretmeye, yapılan işkencelere dayanmaya, iyi bir şekilde onları bağışlamaya çağırıyordu. Kendilerine karşı koymamalarını söylüyordu. Halbuki bunlar savaşçı bir toplum idiler. Sanki bunlar doğarken beraberlerinde kılıçla doğmuşlardı. Bilindiği gibi İslam'dan önce Besus, Dahis ve Gabra savaşları meşhurdur. Bu arada Ficer savaşını da unutmamak gerekir. Ancak bunların savaşçı karakterlerini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem engelledi. Onların Araplık damarını engelledi ve hepsini kendi emrine boyun eğdirdi. Hepsi böylece ellerini savaştan geri çektiler. Bu arada Kureyşlilerin tahrik edici davranışlarına rağmen daima dayandılar. Hiçbir korkaklık ve acizlik göstermeden sabrettiler. İşte Mekke'de Müslümanların düşmanları karşısındaki durumu bu idi. Bu aynı zamanda bir nevi sabır eğitimi. Yani insanda böyle hissi hareketlere karşı, yani düşmandan, müşriklerden, kafirlerden sürekli bir eziyet, sürekli bir işkence ve sen savaşçı olmana rağmen onlara karşı koymaktan engelleniyorsun. Bu bir nevi sabır eğitimi. Hislerin sadece İslam'ın, Allah'ın rızası doğrultusunda hareket etmesini sağlama amaçlı. Evet. Ancak Müslümanların kendi aralarındaki dostluk ve bağlılıklarına gelince, bu hususta Muhammed Aleyhisselatü Vesselam iki önemli temel noktayı Müslümanların ve inananların kalbine yerleştirmek için çok titiz davrandı. Bu iki önemli temel husus şunlardı. Birincisi Allah'a iman. Bu her şeyden münezzeh ve yüce olan Allah'ı tanımaktan doğan bir iman idi. Kalplerde o imanın tüm nitelikleri, takvası, murakabesi pek uyanık ve hassas bir şekilde beliriyordu. Bu öyle bir iman bağıydı ki ruhların derinliğine çok az durumlarda görülebilen hassasiyette erişen bir iman idi ve bunun tarifi de hiçbir zaman yapılamaz. İkincisi, son derece yüksek bir sevgi ve muhabbet. Ruhların derinliğine nüfuz eden bir sevgiydi bu ve bu sevgi karşılıklı olarak böylece sürüp gidiyordu. İslam cemaati öyle bir duruma gelmiş oluyorlardı ki şayet bu manada bir gerçekleşme olmasaydı bu adeta rüyalarda var olan bir sevgi sayılırdı. Fakat bu bir rüya değildi. Gerçekler aleminde süregelen bir olaydı. Doğrusu Allah için sevmek noktası işte müminlerin bu sevgi üzerinde birleşip bir araya gelmesi gerekir. Aynı zamanda bir araya gelip birleşmelerinin bir başka nedeni bu davete tabi olurlarken ya bir gayretten ötürü tabi oluyorlardı veya içteki bir aşk ve sevgiden ve aynı zamanda sıkıntıya ve işkenceye maruz kalmalarından ötürü bir araya geliyorlardı. Buna bağlı olarak her türlü elem, acı, keder veya sevinç ve mutluluk onları birleştiriyordu. İnsani şefkat ve acıma duygusu, Müslümanların karşılaşmış oldukları kötülükler veya iyiliklere bağlı olarak kişide ya sevgi oluşturuyordu veya buğz ve kin. Ebu Bekir radıyallahu anh, Müslüman olduktan sonra bir gün Mekke'de inancı yüzünden ayaklar altına alınıp dövüldü. Çiğnenerek ve tekmelenerek zulmedildi. Şimdi Müslümanların başlarına gelenlere bir örnek olsun diye, bu arada Darul Erkam'da bir araya gelmenin eğitici sonucunu görelim diye başka bir örnek sunalım. O örnek adı geçen ümmetin sıddıkı olarak bilinen Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'tir. Ebu Bekir radıyallahu anh Müslüman olmasından sonra kendisine işkence yapıldığı bir sırada müşriklerin önde gelenlerinden Utbe bin Rebiya ona yaklaşıp Ebu Bekir radıyallahu anh'ı ayağındaki bir ayakkabıyla tekmelemeye girişti. Bu sert ayakkabıyla Ebu Bekir'in üzerine yüzüne vuruyordu. Hıncını alamayınca bu defa Ebu Bekir'in üzerine çıktı. Onu ayaklar altına alıp neredeyse tanınamayacak şekilde dövdü. Yüzünü gözünü adeta birbirine geçirdi. Benu Teym, Ebu Bekir radıyallahu anh'ı bir yaygının üzerine koyarak alıp evine götürdüler. Artık ona kesin öldü gözüyle bakıyorlardı. Nihayet akşama doğru konuşmaya başladı. İlk konuştuğu sözler "Allah Resulü ne yapıyor? O nasıldır?" oldu. Hemen onu yeniden dil uzatmaya ve kınamaya başladılar. Sonra da kalktılar ve Ebu Bekir'in annesi Ümmül Hayr'a şöyle dediler. "Hele bir bakıver, acaba bir şey yer ya da içer mi?" Ancak Ebu Bekir radıyallahu anh annesiyle baş başa kalınca annesine yaklaşıp şöyle konuştu. "Allah Resulü ne yapıyor? O nasıldır?" Annesi bunun üzerine oğluna şöyle cevap veriyordu. "Allah'a yemin ederim ki ben senin arkadaşının ne durumda olduğu hususunda bir bilgiye sahip değilim." Ebu Bekir radıyallahu anh annesinden arzu ettiği cevabı alamayınca ona "Hattab'ın kızı Ümmü Cemil'in yanına var. Ondan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in durumunu sor, öğren." dedi. Annesi hemen Ümmü Cemil'in yanına vardı ve "Ebu Bekir senden Abdullah oğlu Muhammed'in ne durumda olduğunu soruyor." dedi. Ümmü Cemil, "Ben ne Ebu Bekir'i tanırım ne de Abdullah oğlu Muhammed'i. Ancak seni istersen seninle birlikte oğlunun yanına kadar gidebilirim." dedi. O da bu teklifi kabul etti. Hemen birlikte kalkıp Ebu Bekir radıyallahu anh'ın yanına vardılar. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın gerçekten ağır bir şekilde yaralandığını ve adeta yerinden kıpırdayacak durumda bile olmadığını görünce Ummu Cemil Ebu Bekir'e yaklaştı ve şöyle feryat etti. "Allah'a yemin ederim ki bir toplum ki sana bunu yaptılar, O toplum gerçekten fasık ve kafir bir toplumdur. Allah'tan kesin ve içten dileyim o ki senin intikamını onlardan alsın. Ebubekir radıyallahu anh, Resulullah ne yapıyor, o nasıldır diye sordu. Ümmü Cemil, şu anda annen yanı başımızda duruyor ve dediklerimizi de işitir dedi. Ebubekir radıyallahu anh, korkma, ondan sana bir zarar yok dedi. Bunun üzerine Ümmü Cemil, o sağ salimdir cevabını verdi. Bu defa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nerede kaldığını sordu. O da İbni Erkam'ın evinde dedi. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına varıp onu görmedikçe ne yer ne de içerim dedi. Ebubekir radıyallahu anh annesiyle Ümmü Cemil Ebubekir radıyallahu anh beklemesini istediler. Kendisi dinlenince ve insanlar da sükunet bulunca her iki kadın onun koltuklarına destek olmak suretiyle alıp kendisini Allah Resulü'nün yanına götürdüler. Bunu İbni Kesir El-Bidaye'de nakledir. Öldürülesiye dövülmüş bir adam, her tarafı yara bire içinde, suya en çok ihtiyacı olmasına rağmen Resulullah'ı görmedikçe bir içim su bile içmekten kaçınıyor. Gerçekten Allah Resulü'nün terbiyesi, eğitimi böyleydi. Bunun üzerinde bir başka eğitim ve terbiye gösterilemez. Bu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın eğittiği ve terbiye ettiği özel ve tek kuşaktır. Ne geçmişte örneği vardır, ne de şimdi bunun bir örneği gösterilemez. Evet. Allah izin verirse önümüzdeki haftadan itibaren de Mekke döneminde düşmanlarla ilişkiler nasıl oldu? Müşriklerle, kafirlerle, Müslümanlara karşı düşmanlık edenlerle münasebetler ne boyuttaydı? Müşrik akrabaya iyilik edilebilir mi? Gibi konulara giriş yapacağız. Bugünlük burada noktalayalım inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfuruke ve etubu ileyk.
Altyazı